Neden filmimi çekemiyorum podcast'inin bugünkü konuğu Gürcan Keltek. Gürcan Keltek benim çok sevdiğim, saygı duyduğum, yaptıklarını hayranlıkla izlediğim ve güvendiğim bir dostum. En önemlisi de sonuncusu. Bu sektörde güvendiğim dostlarımdan bir tanesi. Hoş geldin Gürcan.
Hoş bulduk Zeynep'ciğim.
Neden filmimi çekemiyorum da ilham hikayeleri ve aslında bu sektörün içinde yaşadığımız maceraları biraz konuşuyoruz. Bence çok güzel bir şey olacak. Çünkü senin film çekme metotların, kendin, fikirlerin, duygunu ortaya koyma biçimin, adalet hislerin filan, bunların her biri benim için çok önemli ve sözü sana bırakacağım ama şunu söyleyeceğim. Neredeyse okuldan beri çalışıyorsun 9 Eylül.
Öyle. 9 Eylül sanat. Güzel Sanatlar Sinema Okulu mezunuyum. Ya yani okulluyum. Evet. Ama şöyle bir okuldan geliyorum ben. İstanbul'daki sinema okulları gibi böyle dev malzemelerin olduğu ve teknolojiyle halleş olduğumuz bir okul değildi. Daha çok akademiyanın ya da sanat felsefesinin yoğun olarak öğretildiği bir okuldan geldim. O yüzden benim için aslında mezun olduktan sonra o zaman sen de çok iyi biliyorsun format filmdi.
Tabii.
Ve bizim en büyük 35. hayattaki aşkımız film formatını öğrenmek. bunun nasıl yapıldığını, nasıl kameralarla, nasıl lenslerle çekildiğini ve yani aslında olayın mutfağını anlamaktı. Bir de çok böyle imtiyazlı bir aileden gelmedim ben. Yani babam memurdu ve biz üç kardeş üniversitede okuyorduk. Benim için o yüzden İstanbul'a gelip hemen asistanlığa başlamak kaçınılmazdı. Ama iki yol şey vardı bunun. Hem ekonomikti.
Tabii.
Hem de öğrenmek. Tabii. Yani bizim o zamanlar 90'ların ortaları böyle işte bizim için bir komplekstu bu, bilmemek. O yüzden o 6 ay, 8 aylık o bir senelik süreç bizim için deli bir öğrenme süreciydi. Okulda öğrenemediklerimizi alaylı bir şekilde öğrendik.
Tabii. Aslında benzer bir hikaye benimki de. Yani ben de sinema televizyon mezunuyum.
Mezunusun,
Marmara.
Evet.
Güzel sanatlar ama şu güzel sanatları hep koyuyorum. Çünkü güzel sanatlar eğitimi almak biraz daha farklı bugünkü iletişim eğitimi alıp hani sinema yapmak isteyenlere göre.
O zamanki anlamıyla şu anki değişti.
Değişti
doğru,
evet.
Katılıyorum.
Ama İzmir 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi aslında bir rekol çıkardı diyebiliriz. Çok değerli yönetmenleri çıkardı.
Evet.
Ben daha kendi öğrenciliğimde burada Fransız kültürde İstanbul'da kısa film günleri olurdu. Ve İzmir'den gelen filmler böyle hayranlıkla seyrederdik. Çok yaratıcı
tabii.
Yani
tabii.
Taşından mı,
mesela
toprağından mı, suyundan mı?
Mesela Sabri Kaliç diye bir arkadaşımız vardı, o vefat etti. Mesela o dünyanın en kısa filmini çekmişti ve MoMA'nın arşivine girmişti
tabii
o dönem.
Yani
hatırlıyorum.
O dönem,
yani böyle bir yani, kazanımlar o dönem vardı.
Çok,
daha böyle deneysel.
Evet, çok önemli bir isimler var sinemada. Mesela Ümit Ünal var, Semih Kaplanoğlu var.
Oğuzhan abi
Oğuzhan
vardı.
Oğuzhan Tercan benim çok da sevdiğim ekip arkadaşım. Buradan ona güzel bir sevgi yollayalım uzaklara.
Evet, yollayalım.
Ayrıca setlerde hani asistanlık yapan
doğru.
Vesaire
dizi
çok
sektörü.
Ciddi anla dizi sektörüne çok ciddi insan girdi. O yüzden de İzmir aslında çok öğrencilerinin hani şimdi çok yeni bir moda var ya, hani bir şeyin performans açısından çok iyi bir performans gösterdi İstanbul'da.
Doğru doğru. Benim şöyle o kısmı çok kolay oldu. O dönemde Sine 5 diye bir özel kanal
evet.
vardı. Bir kısa film yarışması düzenlemişti böyle. Biz de işte para ödülü gelir kazanalım falan diye okulda çektiğimiz böyle saçma sapan kısa filmleri oraya yolluyorduk. Sonra orada bir ödül aldı ve bir gösterime. Sonra Sine 5 bu işi abarttı. Habire bir reklam arası döndürdü. Bu filmleri döndürmeye başladı. Oradan Füsun Hanım ve Ezel Akay vardı. O zaman İlfiyer'de onların dikkatini çekti
Füsun
ve beni
aydın.
Evden aradılar. Evet. Ben daha böyle son sınıfa gelmişim, ne yapacağım, iş yok, para yok. Yani ne olacak derken bir daha ben kendimi İlfiyer'de buldum. Sonra bana hiç unutmuyorum Ezel Akay böyle karşısına aldı beni. Dedi ki sen dedi reklamda mı akmak istiyorsun? İşte sinemada mı akmak istiyorsun? O dönemde de işte Yeşim Ustaoğlu ile Kutlu Ataman uzun metraj yapıyorlar bir departmanda orada.
Evet tabii tabii.
Bir de bir çok aktif bir reklam şey var. Tabii ben o dönem çıkmışım böyle küstahım. O sinema okulundan her şeyi ben biliyorum falan. Ben tabii ki sinema dedim. Böyle biraz böyle bir güldüler bana. Çünkü o zaman sinema sektörü de böyle değildi. Yani çok az film çekiliyordu. Reklamla bir aktım ve olay o süreçte hep reklam sektöründe asistanlıkla sonra Yeşim Ustaoğlu'nun yanında da filmlerde asistanlık yapmaya başlayarak yani çok, devam etti.
Ama dediğin yıllar çok kıymetli.
Çok.
Çünkü benim sektöre girdiğim 80'li yılların ortası bir yılda 7 film çekiyordu. Mecburi reklam ve yine söylediğin 90'lı yıllar reklamın altın yılları. O zamanlar birazdan konuşacağız. Benim de ortağı olduğum bir yapım şirketi var.
Evet, ben orada da asistanlığa geldim. Sen yukarıda uzun metraj yapıyordun. Evet. Biz sana özeniyorduk o zaman. Yani ne güzel diyorduk, sinema yapıyor. Böyle reklam yapmak zorunda
ama
değil diyorduk.
Reklam yaptığımız için sinema yapıyorduk aslında bir taraftan. Doğru. Da ekonomik olarak.
Doğru.
Peki sana şunu soracağım. Ailene döneceğim. Bu sektörde çalışmak isteyen veya okumak isteyen insanların aileleri haklı olarak tırnak içinde bir direnç gösteriyor. Neredeyse 40. yılıma giriyorum sektörde. Hala sektör tam olarak kendini, hatta bir endüstriye dönüşmek, diziyi dışında tutuyorum, olamadı. Bir sürü olamadı. Problemler var.
Ya ben ilerleyen yıllar içerisinde ailem benim çok tatlı davrandı. Yani çok destek oldular. Hatta ben o dönem Mimar Sinan'ın da sınavlarına girmek diyeceğim diye tutturdum. Hı-hı. Sonra sınavlar sırasında interview sırasında hoşlanmadım oradaki hocalardan. Ve babama dönüp şey demiştim. Tamam, ben İzmir'de okuyacağım. Ama o haliyle yani o 3 çocuk okutuyor, para kısıtlı. Yani hep şey kaygıları vardı. Oğlum yani bir mezun tabii, olunca maaş bir şey olabilecek. Ben yıllar içerisinde söyledikleri şeyin önemini anladım. Şu anda bana insanlar dediklerinde ya Gürcan işte bu çocuk sinema bölümüne gitsin. Ben hep şeye cesaretlendiriyorum. Yani bakın Türk sinemasında başka başka eğitimler alarak sinemaya geçmiş pek çok değerli yönetmen var. Mülkiyelisi var, mühendisi var. Yani bu illa da bir yol değil. Tabii bizim zamanımızda akademik eğitim çok kalitesi çok yüksekti.
Evet, kesinlikle. Şimdi fark ediyorum ben onu.
Şimdi artık o ya o hocalar vefat ettiler ya da bu işleri bıraktılar. Çok az böyle ya, o heyecanı göremiyorum. Yani o yüzden de o, eğer imtiyazlı bir aileden gelmiyorlarsa. Ya imtiyazlı aileden gelen insanlara karşı bir şeyim, evet, yok. Ama gelmiyorlarsa ben gitmemelerini şey yaparım. Yani hayat, çünkü sen çok iyi biliyorsun, sinema biraz hayatı öğrenme sanatı aslında. Kesinlikle. Eğer hayatta belli becerileriniz varsa film yapabiliyorsunuz.
Kesinlikle.
Ama yoksa olamıyor. O yüzden de X bir eğitim alıp cebine, yani şimdiki aklım olsa derim ki ya Gürcan sen kendini bir sağlama al. Yarın bir gün ekonomi çöker, bir şey olur, bir kriz çıkar. Tabii. Ekonomik kriz çıkar. Az mı yani reklam sektörü? Mesela ben çok hatırlıyorum, asistanlık yıllarında biz çok parasız kaldık.
Tabii canım, hepimiz.
Hepimiz. Bir kriz çıkıyor, ödemeler duruyor.
Yani
bir şey oluyor.
Ben asistanlık zamanlarımda da parasız kaldım. Patron oldum, gene parasız kaldım. Batmalar çıkmalar, çünkü bir
hep
istikrar
batmalar, çıkmalarla hayat geçiyor.
Senin destekleyecek bir şey söyleyeyim, biliyorsun benim oğlum Ali var ve Ali İtalyan Lisesi'ni bitirdi. Üniversitede ben dedim ki sinema ile ilgilenebilirsin. Tabii ki profesyonel hayat ki ilgileniyor. O da kendi alanında çok güzel ilerliyor. Ama bence Türkiye'de sinema eğitimini alma. Çünkü mesela bizim dönemde biz resim, sanat tarihi,
tabii,
sanatın her dalında çok felsefe.
Şey.
Yani bütün bunları çok derin yapıyorduk. Yine yapıyorlardır ama biz neredeyse bir sene mi, ben öyle hatırlıyorum, bunlara adamıştık.
Tabii tabii. Ya biz mesela sinema kurumu dersinde Bertolt Brecht tiyatrosu okuduğumuzu hatırlıyorum. Bir sene, ya da efendime söyleyeyim fotoğraf dersinde Borges öyküleri okuyor. Yani tabii, bu şey tabii vardı, o derinlik tabii bize vardı.
Dolayısıyla hani zaten bu iş diplomaya bakılarak yapılan bir iş değil, her zaman söylüyorum. Değil. Eğitimin bittiğini düşünmüyorum. Ben hala sayfalarca okuyorum.
Bitmiyor.
Hala takip ediyorum, hala izliyorum.
Bir ve film bu çıkıyor, evet, tamamen zihnimizi değiştiriyor.
Buradan anlıyorum ki ailen destek olmuş senin.
Çok oldu. Yani bu az önce konuştuğumuz konuda bir, çok önemli bir şey daha eklemek istiyorum. Bu çocukları bu okullara yollayınca buna bir anlam yüklemeye başlıyorlar. Tabii. Oysa sinema hayal kırıklığıyla mutluluk arasında gidip hep bir şey, yani hep bir şeyi başarabilecek miyim? Başaramayacak mıyım?
Vallahi evet.
Olacak mı? Olmayacak mı? Hani derin tünelin ucunu görüyor muyum, görmüyor muyum mevzusu olduğu için sinema.
Aslında tabii.
O yüzden bu anlamların yüklenmesi çok yanlış. Yani hani hiçbir şey olmayacakmış ve başarısız olacakmış gibi yola çıkmak aslında hep
çok
daha,
daha
böyle şey oluyor.
Evet.
O yüzden o hayal kırıklıklarını yaşamanın kimseye bir faydası olduğunu düşünmüyorum.
Peki daha da geriye gideceğim. Yani sinemacı olma fikri o yıllarda nasıl gelişti? Sen de yani okumayı, izlemeyi meraklı bir çocuk, çok meraklı olduğunu biliyorum her şeyi.
Evet,
hani
çok erken başladı bende.
Hani film seyrederek mi istedin böyle bir şey yapayım,
tabii,
sanatla ilgileneyim diye?
Yani ortaokul yıllarından itibaren Fransız Kültür Merkezi vardı. Bizim tabii İzmir'deki sinematekimiz orasıydı.
Tabii, o güzel.
Yani ne kadar İtalyan yeni gerçekçiler, yeni dalgacılar varsa Fransa'dan, bütün klasikleri orada izliyorduk. 35 milimetre printlerden izliyorduk. TRT 2'de o dönemin çok kanalsız döneminde bizim için yine bir sinematek gibiydi. O yüzden de o filmleri izleye izleye ben kendi içimde bir böyle bir sinefil oldum ama sinefilliğin anlamını bile bilmiyorum ve başka sinefilleri de tanımıyordum üstelik. ama o zaman süreli yayınlar, sinema dergileri de çok yüksek kalitedeydi Türkiye'de. Yani bakıldığında az sayıdalardı ama belli bir entelektüel derinlik vardı. Okuya okuya, izleye izleye ben bu işe heves sardım. Yani hala da buraya gelmeden önce İzmir'deydim. Fransız Kültür'de Albert Serra'nın yeni filmini bir tekrar izlemeye gittim. O zamanları düşündüm gerçekten. Yani
bu çok güzel. Mesela ben de bazı sevdiğim filmleri tekrar izlemeyi çok tercih ediyorum. Kendi yaptığım şey var. Bir film güncem var. Mesela beni çok etkileyen bir filmin belli bir zaman sonra daha az etkilediğini, sonra tekrar gene döndüğünü. Çünkü bu aslında bizim işimizin belki de güzel yanı bu, duygu alışverişlerinin dönüyor olması. Tabii.
Ya zaten o söylediğin şey çok önemli. Bir film yapmak yetmiyor. Acaba onun ömrü uzun olacak mı, olmayacak mı? Hep içimizdeki yanan soru hep bu oluyor. Tabii, hani mesela diyelim ki sen yapımcı olarak çok başarılı bir film yaptın bundan 7 yıl önce. Hani aklının kenarında o filmin yönetmeni de yapımcısı da hep şunu düşünür. Yani bunun ömrü olacak mı? Bir hafta ömrü olacak mı? Hep bu duyguyla yapılır. Yani bir gece, o yüzden bir filmi tekrar bakmak, revisit etmek.
Evet.
Hala daha o tazeliğini koruyor mu, korumuyor mu, yoksa yaşlanmış mı diye görmek ilginç oluyor gerçekten.
Hem o hem de aslında benim mesela dedin ya filmin ömrü, raf ömrü ne kadar diye. Sinemaya geçtiğim zaman reklamdan raf ömrü uzun filmler yapayım dedim. Yapmaya da çalışıyorum. Hala devam ediyorum. Ama
o süreç bitmiyor zaten.
Bitmiyor. Burada da zaten hani tercihler durumu çok belirliyor, zamanları belirliyor. Yani pek standarta sokulabilen bir meslek değil bizimkisi. Bir film yapmak değil. Aylar, yıllar ve ne istediğinle çok orantılı.
O dönem şimdi bakıyorum senin de filmografiye. Belli ki sen o zaman görmek istediğin yönetmenlerin filmlerini tercih etmişsin. Ya da bu karşılıklı
sevdiğim
böyle izlemek istediğin yönetmenlerin filmlerini tercih etmişsin. Zaten aslında yönetmenlikte de yapımcılıkta da bu var. Benim de şimdi yeni bir film bitirmek üzereyim. Bakıyorum yani benimki yerine de X, Y, Z ortak yapımcılara da bakıyorum. Onlardan gelen hep duygu da. Onlar da bu tarz bir film görmek istedikleri için bu kadar işin içindeler.
Tabii.
Yani o duyguyu çeksin.
Onun da bir yapısı var ve ona göre gidiyor. Peki şimdi ben tekrar İstanbul'a gelme yıllarına döneceğim. Büyük bir cesaret var. Kalkayım İstanbul'a geleyim.
Ya.
Gelim çalışayım. Tabii şöyle bir şey vardı. O yıllarda iyi asistanlar, iyi prodüksiyon elemanları. Senin ismin bir kere İstanbul'a gelir gelmez dolaşmaya başlamıştı.
Onu evet, çalışıyordum böyle.
Çalışıyordum. Ve zaten o yıllarda işte bizim co-production, işte İFR, Atlantik Film, bunlar
böyle geziyordum ben de. Evet, co-production, İFR.
Evet, bunlarla geziyordun ve sen aslında ben o hiçbir yerde yapıp bitirdiğim dönemlerde İstiklal Caddesi'ndeki ofiste üst katta bir yerimiz vardı. Evet.
Ve hatta ben, o dönem İKSV'de o binanın
tam karşısıydı. Çok güzeldi. İşte Lades'te öğle yemekleri herkes buluşur falan. O dönemi de
film
böyle
sektörünün Beyoğlu'nda
olduğu dönemdi. Tabii ben sinemaya geçtim ama sinemada tabii çok bocalıyordum o yıllarda. O yüzden pek hani reklamdan da böyle bir ben artık bu taraftayım deyip geçmiştim ve o zamanlar ne kadar değerli insanlarla işbirliği yapmışım ve sonra biz seninle zaten sektörden biliyorsun çok iyi arkadaş olduk.
Tabii olduk. Sonra biz de büyüdük. sizlerin yanına yaklaşabilir olduk. Tabii orada şey de var. Yani bu söylediğin aslında şurada bir sinemanın aslında ne kadar demokratik bir sanat olduğunu. Yani orada yaş, kuşak ya da şey değil. Eğer belli bir tutkuyla o mesleğe dalıyorsan rüzgar ya da deniz seni birbirine çarpıyor insanlarla.
Bu podcast aslında etiketsiz bir podcast. Kimsenin yaşını vesairesini çok konuşmuyoruz. Önemli şeyler. Çünkü diyoruz ki yaptığımız işle buradayız.
Üretim yani.
Yaşsız
tabii
ve zamansızız diyoruz. Ama şunu söyleyeceğim. Şimdi mesela ilk işini bulma mesela gene bir cesaret. Çünkü Sinebeş'e gidiyorsun, bir film çekiyorsun.
Yarışmaya katıldım.
Bir bakış açısı ki hani orada diyorlar ki gel bizle çalış. Şimdi bu çok değerli bir şey. Dolayısıyla buradan sonra da acele etmiyorsun. Giriyorsun işte sahada ne oluyor, ne bitiyor.
Bunları evet, anlamaya başlıyorsun. Ya ben aslında yapmam gereken öyle bir normal devlet okulundan mezun olmuş biriydim lisede. İngilizce bilmiyordum. Sonra bir BBC'nin bir dramasında çalıştım ve orada dedim ki yani Gürcan senin bu dil meselesini halletmen gerekiyor. Bir de sektörde de onu gözlüyordum. Yani çünkü mesela dil bilen asistanlar o zamanlar yabancı yönetmenlerin çok geldiği bir sektördü reklam. O zaman onların yanında da çalışabiliyordun. Tabii. Yani sadece sinema okulunda öyle yok şunu biliyorum bunu biliyorum demek de bu işin olmayacağını, evet. bu işin bir yaşam pratiğiyle alakalı olduğunu yavaş yavaş anlamaya evet. başladım.
Şimdi çok iyi İngilizce biliyorsun, konuşuyorsun, bütün işlerini görüyorsun, bütün ortaklarınla çalışıyorsun, arkadaşların var. Ve ben bunun
kendi kendime öğrendim.
Evet, aşılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Aslında evet. biz lisede gördüğümüzün üstüne çalışa çalışa... Ama dilin uluslararası alana çıkmakta önemli bir bariyer.
Ya çok önemli bir bariyer. Hatta bunu da konuşuruz belki ilerleyen zaman dakikalarda. Yani ben mesela bu son filmi bir yer dışında birebir gidip kendim o ülkenin fonundaki jüriye ya da yapımcılara evet, savundum. Tabii zihnimin hep bir köşesinde o kezbanlık olduğu için ya acaba becerebiliyor muyum? Acaba yapabiliyor muyum?
O çok...
Evet. O da böyle insanı diri tutan bir şey oluyor. Kendini ifade etme, şey yapma. Ama o zaman da bir artı değer de Türkiye'de. Yani çünkü bizim sektörümüz çok dardı aslında. Reklam iyi, sofistike bir sektördü. Ama mesela belli alanların yönetmeni, görüntü yönetmeni henüz yoktu. Şimdiki kadar oturmuş bir yapı yoktu. Hı hı. Çok fazla yurt dışından insan alan bir şey vardı. Yabancılarla o zaman yabancıların setlerini yani BBC gibi böyle oturmuş drama sistemlerinin olduğu yapılarda çalışmak benim için şöyle de bir önemi vardı. Ben bir set nasıl yönetilir?
Tabii.
Bir call sheet nasıl yazılır? Onları da öğrendim. Ha dedim tamam okey bunların hepsini sadece burada dedi. O sistematiği İngiliz asistanlardan öğrendim. Ve sonra anladım ki bu çok önemli bir şey aslında.
Tabii.
Eğer böyle bir dağın başına gidip bir film yapıp onu belli bir sürede yapıp İstanbul'a dönecekseniz bu tamamıyla sinema bilmekle değil organizasyon becerisi ve şeyle alakalı bir şey olduğunu yani işin prodüksiyon kısmını da öğrenmeye başladım.
Ya zaten bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum ve sinemanın aslında 360 derece yani bir yapımcının da senaryo okuyabilmesi, oyuncu yönetiminden anlaması. Tabii. Mesela bazen benim atölyelere işte siz, ben yapımcılık anlatmıyorum diyorum. Ben bütün dünyayı bu evrenin yani bu sinema evreninde nasıl var olunabilir onun üzerine bir şey yapıyorum diyorum. Ha biz yapımcılık düşünmüyoruz. Senaristlik o zaman yani sadece senaryoyu iyi yazarak sektörde var olabilmek de mümkün değil. Yani değil. Onu değil. İnsanlara anlatmaya çalışıyorum.
İşte o Werner Herzog'un meşhur evet. Minnesota deklarasyonunda, manifestosunda evet. yazar ya. Sinema yapmanın kurallarını yazar ve orada inekten süt sağmayı öğrenin yazar.
Evet aynen.
Çünkü şunu biz birebir sonradan yaşadık mesela Karadeniz'de. Bir gün gelebilir. Yemekler bir yerden uçurumdan aşağıya düşebilir. Ekip aç kalabilir ve sen o sütü gerçekten sağmak zorunda kalabilirsin. Yani belki bu kadar akut durumda olmazsın ama ona gelebilir iş.
Aynen.
Ben yaş aldıkça şeyi de görmeye başladım. Ha dedim tamam bu süt sağma meselesi aslında çok önemli. Tabii. Yani lens bilmek kadar önemli bir
tabii,
şey.
Tabii kesinlikle. Peki şimdi ilk girdiğin seti gördün. Ne hissettin? Hayalindeki gibi miydi? Setteki hiyerarşi, durumlar vesaire. Aslında biz tabii reklam setlerinde başladığımız için biraz şanslıydık sanki.
Ha? Doğru doğru. Neden reklam sektöründe çalıştığım için şanslıydım? Tabii ki film sektörü çok erkek egemendi.
Hı hı, hı.
Fakat reklam sektöründe kadınların yani karar verici pozisyonda olmalı. Ben pek çok kadın yapımcıyla çalıştım. Sinemada da sonra bir kadının yanında asistanlık yapmaya devam ettim bir kadın yönetmenin. Genel bir böyle bir maço cinsiyetçi bir tavır vardı. Hı. O yüzden bir o gözlem benim için çok enteresan oldu. Ama ben daha çok fokusumu teknik işlere vermiştim. İşte sinemancı bir filmin yıkanması ne kadar zaman alıyor? Teresine tabii. de ne yapılabilir?
Tabii.
Neden teresineye giriyoruz? Neden tabii. bu yıkanıyor? Tabii. O neden o belli kimyasalları? Bütün bu süreci öğrendim. Yani aslında zaten başta da konuştuk. Sinema okullarının bunu öğretmemesi zaten dev bir sorundu o zaman da. Ama bu hani yapılabilenin en iyisi olduğu için gözlemim şuydu aslında o dönemki sektörde. Çok fazla nepotizm vardı.
Evet kesinlikle.
Film üretimi demokratik değildi. Etrafta mesela sürpriz ve bağımsız çok güzel iş yapan tek tük insanlar vardı o dönemde yine. Fakat onlar hep kendi kişisel becerileriyle de kendi arkadaşlarını toplayarak film yapıyordu. Ve oturmuş bir film fonlama sistemi yoktu.
Uh-huh.
Yani hala bazı yapımcılardan paralar alınıp film yapılıyordu. Ve ben şeyi de öğrendim. Yani filmciliğin ekonomi politiğini de yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Yani
ben birazdan geleceğim. Çok güzel kendi filmlerini yapabilen birisin. Yani her koşulda film üretiyorsun. Aslında filmografine de baktığımız zaman bir dolu. İşte klip var, kısa evet, film var.
Evet öyle.
Orta metrajın var.
Evet.
Yani hiç acelen yok. Üretmeye evet. devam ediyorsun. Aslında bu sabır konusu Seninle ilgili gördüğüm en önemli şeylerden bir tanesi.
Ya benim için şey çok önemliydi. Eminim şu anda o pozisyonda olan bir sürü meslektaşım da ne demek istediğimi anlayacaktı. Ben bir dönem Ömer Faruk Sorak'ın yanına geçtim. O dönem o böcek yapımı kurdu. Kendisi de sinema filmlerine başlamamıştı. Ömer'le film stoklarıyla oynamayı da öğrendim. Ya Ömer görüntü yönetmenliği kökenli bir yönetmendi. Ve çok hakimdi teknolojiye. Onun yanında çok şey öğrendim. Bana çok anlattı. Yani kaç alsayla ne yapılır, ne olur, kendi kamerasını kendi operate eden bir yönetmendi. O kadar önemliydi ki. Şeyin ABC'siydi o yani o işin
aslında
teknolojisi.
Aslında bizim kuşakta bir öğretme şeyi vardı. Yani bir usta çırak ilişkisi.
Ben ona hala çok inanıyorum. Evet. Birinin yanında yetişme, onun deneyimlerinden faydalanma ama kendin yapmaya başladığın zaman kendi yani şeyini katma. Yani onu ben çok inanıyorum.
Şimdi bakıyorum. Aslında tamam klipler, reklamlar vesaire ama 1994 yani başlıyorsun 95-96, 2011, 2014 ve Meteorlar yani uzun metraj olarak yaptığın filme gelene kadar bayağı bir zaman geçiyor yani 94'ten 2017.
Ya ben yönetmen olarak var olmaya çalıştım Zeynep Darmış'a. Ama... Mesela düşün ki o dönem ben senin yanına gelmiş bir yönetmen olsam, yönetmenliğe geçmek isteyen, hani o zaman da herhalde aynı şeyi konuşurduk. O zaman şey çok önemliydi. O zaman prodüksiyon şirketleri ve yapımcılar vardı.
Tabii.
O yapımcılar ve prodüksiyon şirketleri taşın altına ellerini koyarlardı. Mesela o reklam ajansına giderler derlerdi ki Gürcan diye bir çocuk var. Bence bu işi güzel çeker. Ben de bu konuda riskimi alıyorum. Ben bu çocuğa güveniyorum demeleri gerekiyordu. Şimdiki gibi öyle bilmem ne çektim çıktım.
Yok
izin verilmiyor. Yani öyle birinin bir şey sana yok. Bir proje vermesi
lazım. Ama zaten ondan sonra da çok hızını alamadan gidiyorsun. Çok güzel işler yapıyorsun. Fakat şimdi şurada şuna geleceğim. Bir, aldığın her iş mütevazı davranıyorsun ama eğer bir sürü ödül alıyor. Ödül alıyor. Fakat ben seni tanıdığım kadarıyla hiç bu ödüllerin arkasına yaslanmadın. Bazen diyorum ki çok ödüllerin arkasına yaslanmak belli bir lanetle getiriyor insan hayatına diye düşünüyorum. Sen ya, düşünüyor musun
daha
böyle?
Aslında mesela bu söylediğin Meteorlarda bir örnek vereyim sana. Meteorlarda sanırım Locarno'da filmi açtıktan sonra galiba bütün dünyada belgesel ve normal fiction gösterilen biraz hibrit bir filmdi.
Biliyorum.
O yüzden de bütün bu festivallerde gösteriyordu. Biz 30. en iyi film ödülünden sonra şey dedik. Ya bunları artık duyurmayalım. Aslında finalde hiçbir önemi yok. Yani senin yönetmen olarak sinemada başardığın ya da belli bir şeyi becerdiğin, başardığın duygusunun gösterdiğin festival ve kazandığın ödül aslında önemi yok. Senin onu kendin içselleştirerek.
Tabii.
Yani ne yapabilirim? Onu öyle yapsam olur mu? Bu konuda şöyle bir deneysel takılayım mı? Gibi. Tabii ki çok büyük önemi var.
Ve motivasyon en önemli. Motivasyon.
Yani şey duygusunu bende doğurdu. Özellikle o kafazda mesaiyle başlayan ve belgeselle devam eden süreçte. Çünkü daha önce çektiğim kısalar mesela çok okul filmleriydi ama ilk benim için olsun. Fazla mesai profesyonel olarak bir uluslararası festival valide yarışmaya girdiğim bir kısa filmdi. Hı-hı. Film formatıydı. Evet. Bütün 2011. Filmle ilgili öğrendiğim her şeyi o filmde kullandım. Yani bir şey sağlıyor. Ha diyorsun tamam okey yani o kadar da korkunç şeyler yapmıyorum.
Yok.
Birileri izleyip beğeniyor. Çünkü sektör genel olarak seni bir şeylere cesaretlendirmiyor. Sektör genel olarak seni düşürüyor.
Burada bir araya gireceğim. Tam da bunu istiyorum. Çünkü bunu dinleyen, takip eden insanlar aslında ben bir kitap yazmak yerine işte bu deneyimleri söylüyorum. Aslında seni düşürürken aldığın o ödül büyük bir motivasyon değil mi?
Tabii yani... doğru yoldayım diyorsun. Yani mesela ben geçen gün sektör buluşmalarında sinematekte konuşurken bu konu o sırada aklıma geldi. O dönem sen de hatırlarsın Dog Lab diye bir şey yapılmıştı. İF İstanbul ve Anadolu Kültürü. Ben hiç unutmuyorum Zeynep. Meteorlardan bahsederken yapımcıların böyle merdivenden yukarıya doğru kaçtığını hatırlıyorum. Yani tam daha anlatacağım. Yok kaçıyorlardı. İstemiyorlardı. Yani bunu bir nasıl diyeyim yükselen değer olarak da görmüyorlardı. Ticari o da görmüyorlardı. Yapılır gelmiyordu. Oysa çok basit bir fikre dayanıyordu. Yapması da o anlamda kolaydı. Ben orada şunu anladım. Dedim ki ya ben aslında yapacağım konuyu onu yapabilite kolaylığıma göre şu anda seçtim. Fakat orada şeyi de gördüm. Dedim ki burada bir zihniyet problemi var.
Tabii.
Yani birinin çıkıp böyle hiç tuhaf bir fikri, film yapmak isteyeceği fikrine ve bu insanla bunu konuşup acaba deme soru işaretimizi kaybetmiştik biz. Hı hı. Belgeselin B'sinin adı geçmiyordu. Yani şu anda bütün bu tartışılan belgesel yarışmaları bilmem ne. Hatta benim yine hibrit bir filmdi Fazla Nesa. Hiç unutmuyorum. Antalya Film Festivali'ndeki jüri bana gelip şey demişti. Sen ne yapacağını karar vermemişsin. Ben dedim ki ben ne yaptım? Özellikle bunu yaptım. Yani ben belgesel çektim. Oradaki kadın işçilerin arasına oyuncuları koydum. Bana dediler ki niye oyuncu kullandın? Ben de böyle içimden şimdi diyorum ki ya aslında bunları çok nedenselleştirmiyoruz. O yüzden de hep yani burada izleyen insanlar varsa film yapmak isteyen ve birileri hiç parlak fikir değil diyorsa iki kere düşünsünler, üç kere düşünsünler. Hemen düşmesinler. Çünkü birileri hep kaçacak ya da bunu yeterli bulmayacak ya da daha önce yapılan formülleri uygulamak isteyecek. Ve bir film yapmanın aslında formülü yok. Sen hepimizden daha şeysin bu konuda, rütbelisin. Şimdi burada birisi gelse ikimize dese ki ben bunu böyle böyle yapacağım. Hani akıllı hiçbir yapımcı yönetmen ona dönüp sen bunu yapamazsın diyemez.
Mümkün değil.
Çünkü yapılabilir. Yani sinema o konuda ben olanakların evet, vahşice açık bir alan olduğunu düşünüyorum.
Tam da burayı söyleyeceğim. Çünkü ben mesela genel olarak şunu söylüyorum. Benden formül istemeyin atölyede de. Bunun bir formülü yok. Formülü yaratıyorsun. Herkese hep söylediğim bir şey var. Yani bu şehir efsanelerine takılırsanız film hiçbir zaman yapamazsınız.
Doğru.
Ve ikinci bir şey daha var. Buraya geleceğim. Şikayet etmek. Yani halk bir şey yap. Yani şikayet edeceğini. Şimdi evet. Burada seninle ilgili tabii çalışırken benim de çok canım arkadaşım olduğun için çok özel bir yanını burada belirtmek istiyorum. Seni hayatım boyunca hiç şikayet ederken görmedim. Yani film yapamıyorum diye tek bir şikayetini duymadım. Her koşulda işte pandemi oluyor, o oluyor, bir şey görüyorsun ve o dürtüyle gidip film yapıyorsun. Şimdi bu iki tane şeye bağlayacağım. Yani şikayet etmeme durumun birinci sorum. Karakter olarak şikayetçi bir tip. Ben genel olarak da öyle görmedim seni. İkinci durum da onay bağımlısı değilsin.
Değilim.
Evet. Şimdi birinci
bence diyelim. Bütün sinemacılar, yapımcılar ve yönetmenler için bunu sadece yönetmenler için değil, yapımcılar için de söyleyeyim. Hayır, kimse onay almak zorunda. Kimsenin ha şu güzel bir duygu. X bir ekip gelip sana bir senaryo verir ya da bir proje dosyası verir. Senden çok güzel olumlu bir feedback alır, mutlu olur. O ayrı bir konu.
Tabii.
Ama kimsenin kimseye onay vermesine gerek yok. Mesela ben sana açık konuşayım. Mesela ben bu işlere başladığımda yani kendi film üretimine başladığımda o zaman uygun görülen işte sizin o ilk dönem Nuri Bilge Ceylan'la yaptığınız film fonlama ve film producing formülünün çok doğru bulunduğu bir dönemdi.
Evet.
Fakat insanların unuttuğu şey şuydu. Şimdi sinemada var olmak için aslında önce kendi sesinize ihtiyacınız var.
Tabii.
O ses lazım önce. O bir cepte olması lazım. Yani kendinize ait bir tarzınız, üslubunuz ve sesiniz olması gerekiyor. Aslında film fund etmenin de öyle bir yanı olduğunu ben düşünüyorum. Ya da bir film gerçekleştirme, hiç fonsuz da olsa. Her zaman şunu tartışıyorduk o zaman. Ya onlar o şekilde yapıyorlar. Çünkü onların geldiği yer, birikimleri, mesleki kazanımları farklı.
O dönemki konjüktür.
Eğer sen kalkıp o formülü o konjüktürü kendinde uygulamaya kalktığında ya onun başarısız bir kopyası oluyorsun. Sonuca ulaşamıyorsun aslında. O güzel sonuca ulaşamıyorsun. Ya da olayın ekonomi politiği sana uymuyor. Sen orada değilsin henüz.
Tabii.
Ben tam böyle bir dönemin çıkarttığı bir yönetmenim. Evet, yani arkadaş o zaman şeyi anladım ben. Tamam dedim. Bu production formülü zor. Şu an orada değilim ben. Ben kankalarımı toplayıp film yapacağım. Yakın olduğum insanları. Neden? Onlar bana güven duyar. Onlara nazım geçer.
Evet. Yani senin modelin.
Establish olmuş bir yönetmenin ya da yapımcının o anlamda. Film yapma arama yollarıyla ki ben onu çok değerli buluyorum. O şimdi biliyorsun bu mesela ortak yapım yaptık son filmi. Her şeyde sana soruyordum. Doğru mu yapıyoruz Zeynep? Bunu böyle mi yapalım Zeynep? Ya onu çok değerli buluyorum. Ama hala daha sinemada kankalarını toplayıp film yapmanın değeri ve önemi birazcık şey oluyor. Tabii İstanbul gibi bir yerde, ben İzmir çıkışta olduğum için İstanbul'da kankalarını toplayıp bir film yapma artık o kadar kolay değil. Çok zor bir ekonomisi olan bir şehir.
Çok evet ama güzel örnekler olabiliyor yine de. Mutlaka. Çok güzel örnekler oluyor.
Tabii ki tabii ki.
Ama bu da tek model değil işte. Yani
asla
yani
değil.
Işte...
Ya bizim seninle şu an konuşmadığımız, aklımıza gelmeyen, düşünemediğimiz X bir formülü genç bir sinemacı yapıp yürüyebilir. Ben bunu çok seviyorum
%100
zaten.
%100 katılıyorum. Ve ben sana ilginç bir şey söyleyeyim. Hani her şeyin de bir dönemi var benim için de. Ben şimdi 97'den itibaren hep sinemanın içinde oldum ama en verimli yıllarım diyeceğim 2000 ve 2020 arasındaki yıllarda film fonlama modelleriyle bugün yeni bir film yapıyor
sürekli
olsam,
değişiyor.
Hatta şu an yaptığım iki ortak yapım var, bambaşka kaynaklar var ve aslında ortak yapımları yapma nedenim de sahayı daha iyi anlamak ve yeni yapıları görmek
açısından.
Çünkü
insanlar, yeni insanlar geliyor. Kesinlikle. Yeni çocuklar geliyor. Yeni... Bir de orada mesela bir şey eklemek istiyorum demin şeydi. Yine benim çıktığım yani film yapmayı nasıl yaparım diye sormaya başladığım dönemde de. O dönemde insanlarda şunu görüyorum. Herkes sonuca çok odaklıydı.
Evet maalesef.
Bendeyse gerçekten bunu samimi söylüyorum. Sürecin kendisi ve o sürecin kendisinden bir şey öğrenmek ve çok önemliydi. Sen mesela yanında yetişen ya da bütün bu workshoplarda hep insanlara bunun şey yaptığını biliyorum ve seninle sık sık konuşuyoruz bunu. Sürecin kendisinin nasıl değerli ve zevkli olduğunu, sonuç güzel olursa zaten razı olsun deyip cebe koymak.
Sonuç filmi bitirip perdede seyrettiğin an ben bunu bitirdim demek.
Evet.
Yani aslında bu çok görece bir şey. Nereden baktın ve koyduğun amaç hedefle de ilişkili.
Doğru. Yani hayatımın büyük bir kısmını ben zaten reklamda, sektörde yönetme olarak var olmaya ve başarılı olmaya çalışarak geçirdim. Çünkü seni ona şey yapıyorlar. Ama sinemada ben kararımı verdim. Yani o birazcık geç başlamamın da aslında o yaş çok önemli. Hani kırklarda ya yani ben başarıyla ilgili buluyorum. Dertlerimin hepsini çöpe atıyorum. Zaten ne kaybedebilirim ki? Hani filmler yapıyorum.
Aynen.
Birileri izler izlemez. Hani hiçbir sıkıntı yok burada. Önemli olan ben sinemacı olarak bir şey öğrenebiliyor muyum? Yeni bir kafamda bir şey açabiliyor muyum? Ya da bu sürecin kendisi bana bir şey öğretiyor mu, zevk alıyor muyum? Ona bakmaya başlayınca o derdi bir insanların tamamen en arkaya atmaları gerekiyor.
Sinema çok genç bir sanat ve çok başında diğer sanatlara göre düşündüğümüz zaman bazı şeylerin çok başında. Hani aslında herkes öğreniyor. Yani bugün bundan işte 120 sene önceki hiçbir şey kullanılmıyor. Bırak her şey 10 sene Doğru. önceki kullanılmıyor. Bırak her şey 5 sene önceki kullanılmıyor. Terminoloji değişiyor.
Yaşımız bak ilerliyor. Deneyimlerimiz artıyor. Ama hiçbirimizin ağzına şu cümle eklemiyor. Gerçekten iyi bir filmin formülü yok.
Yok.
Ve film yapmanın da aslında formülü yok.
Aslında ben formülün şuradan başladığını kaynaklık eden bir duygudan, bir durumdan bahsediyorum. Tutku. Yani Doğru. eğer tutku varsa bu bir şekilde oluyor. Şimdi burada sana şöyle söyleyeceğim. Hani tutkuyla yaratma cesaretini ortaya koyacağım. Hani bir şey yaratma cesareti var ve bir de ortaya koyma cesareti var. Şimdi genellikle insanların pek çoğu yaratma cesareti var ama ortaya koyarken gitler geller. Mesela ben de ortaya koyma cesareti çok kuvvetli değildi. Gitgide güçleniyor. Onun için belki yapımcılığı seçtim.
Anladım.
Yani anlatabiliyor muyum?
Anladım.
Şimdi sende bu hiç yok. Çatır çatır çatır yapıyorsun. Şimdi bunu biraz, bunu konuşmak istiyorum. Yani bu yaratma cesaretin ve bunu ortaya koyarken demin onay ya müdanam yok dedim. Bunun etkisi var büyük ihtimalle ve de
tabii var var. Yani şey dersem tabii ki yalan söylemiş olurum. Hepimiz yani yönetmen tayfasından bahsediyorum. İçimizin bir yerinde yaptığımız şeyin sevilmesi, insanlar tarafından o duyduğu.
Tabii canım.
O hep var.
Ya olmaz olur mu?
Ondan kaçamıyorsun. Ama ondan ne kadar umurunda ve değil o konuda kendi kendini güzel bir pozisyonda bırakman
gerekiyor.
Ya da
etkisi kaç gün sürecek yani mesela.
Evet. Ya bende şu var. Yani ne zaman bir şimdi yeni bir tane işte bitirmek üzereyim. Tabii ki içimde hep şunu diyorum. Aman diyorum yani inşallah insanlar ilişki kurar. İnsanlar insanlara geçer ve o ilişki kurulur. Fakat şey de var yani olmazsa da şey yaşlarımı geçtim ben. Yani
evet.
Ama eskiden de yoktu. Yani o şöyle. O söylediğin çok önemli bir yere değiniyorsun aslında. Sadece bir film yapmayı istemek ve ondaki bütün donanım sende varsa yoksa o ayrı. Yaptığın şeyin arkasında durmak. Orada insanlar bazen çünkü sana gelip diyorlar ki ya bu böyle olmaz. Tamam mı? Ve sen böyle her seferinde karşına geçen insan saygıyla böyle sabırla. Hayır olur olur bak yap olacak ya da oldu bak falan demen gerekiyor. Bunun için de arkasında durman gerekiyor.
Tabii.
Ya da ben o yüzden mesela Türkiye'de üretilen kendim belgeselden geldiğim için Türkiye'de üreten belgesellerin bir kısmıyla ilgili benim böyle bir derdim var. Yani bir mevzuya giriyorsun. Git onun sonuna kadar o zaman. Ya da girme.
Ha tabii.
Başka bir şeyin filmini
tabii,
yap.
Tabii.
Yani aslında o söylediğin o yönetmenlik tavrıyla çok orantılı. Yaptığın şeye karşı olan içtenliğin ve mesafen o filmin ne kadar iyi olamayacağını da bir karşı bir ölçü oluyor.
Şöyle bir şey var mesela Antalya Film Forumu yaparken ortak yapım marketini hemen fikir değiştirmeye çok meyilli oluyorlar. İşte formül aramadan, onaylanmadan. Onu yaparsam
evet.
daha çabuk olacak demekten.
Evet.
Ve ben diyorum ki bunun peki hocam diyorlar nasıl anlayacağız bunun olup olmadığını? O size zamanı gelince olacak o zaten. O his
Çünkü sana anlatacak. Başına gelenler anlatacak, sana durumu söyleyecek yani. Ha, bu arada şey kısmı da çok önemli. O zaman o dediğin ya, o süreç diyorsun ya, evet, soranlara. Yani o zaman bir filme kalkıştıktan sonra onun olup olmayacağını ilişki şey yaparken senin başına gelenler, hı-hı, aslında onun bir alameti oluyor.
Alameti, aynen.
Yani negatif anlamda da pozitif anlamda, tabii, da. Tabii. Yani gerçekten buradan böyle yeni yeni film yapmak isteyen insanlara aslında söylemek istiyorum. Yani dev pahalı şeylerle bu işlere girmemeleri gerekiyor.
Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yapabileceğinin en iyisini yaparak birinci iş.
Evet.
En iyisi ikinci iş.
O öyle olsun, bu böyle monitörüm olsun, bilmem ne olsun. Ben ilk hatırlıyorum, ilk belgesellerimi gerçekten monitörsüz çektim. Çünkü başka çarem yoktu. Oraya malzeme taşıyabilecek, sokabilecek bir halim yoktu yani.
Monitör olmayacak dönemlerde çalıştım.
Monitör tabii hiç olmayacak. Sette,
olmayan
doğru, sette monitörümüz yok.
Bir tane küçük bir klip geldi. 1988'de, yani ben 22 yaşındayken bir set kurulmuş. Bir tane böyle bir jip, bir tane kamyonetçik, bir de küçük masa açılmış. Hani orada işte, hem makyaj hem ütü yapılıyor filan.
İşte.
Böyle bir dünyadan geldiğim için. Ama iyi ki de öyle bir dünyadan geliyorum. Bunu deneyimlemek de şu an benim için çok güzel.
Yine o söyle, yine bu konuştuğumuz final şeye dayanıyor. Yani hiçbir kabul edilme, onay görme ve tırnak içinde başarılı olma duygun olmadığında aslında daha rahat bir şekilde yapabiliyorsun tabii.
Şimdi mentorları, ben senin kısa filmlerini, belgeselin her şeyini izlemiş birisiyim. Mentorları bana izletmeye ofise gelmiştin.
Evet.
Ve ben de işte güzel zaman ayırdım. Oturduk senin bilgisayarından. Filmi seyrettik. Mesela bende bir his var. Bu film çok yürür gider dedim sana. Onu çok iyi hatırlıyorum. Ama benim en ilgimi çeken şey o biçimle özün ilişkisini birbirinin içine çok dengeli ve çok güzel bir şekilde geçirmiş olmandı. Sonra düşündüm, hani mentorların senaryosu nasıl olurdu diye. Ya da işte ondan sonra işte Gulyabani'ye bakıyoruz. Bambaşka bir yerden yürüyorsun. Aslında senin biçim ve özle olan ilişkini sormak istiyorum. Çünkü biçim senin estetik boyut, senin filmlerinde çok önemli bir rolde. Ama bu arada da özden kopmuyorsun. Yani şekilcilik adına da bir şeyden feragat etmemiş oluyorsun. Bu dengeyi kurmak nasıl oluyor? Biraz ilham vereceğini düşünüyorum. Çünkü
hiç değişmeyen, yani güncelliğini hiç kaybetmeyen bir soru. Yani bir sinemacı için. Yani çünkü birinden birine çok fazla öne geçirdiğinizde o böyle formül bir bozuluyor, bir tabii, şey oluyor. Belgesel özelinde gidersem ben hep şuna dikkat ettim. Sen diyelim ki memleketinden bir sosyal mevzuyu ya bir adaletsizliği ya da x bir mevzuyu, hani ya illa bir siyasal bağlama olmak zorunda değil, bir konuda film yapıyorsun. Fakat ben belgesel festivallerinde film gösterirken hep şunu anladım. Yani bu insanların çoğu diğer ülkelerde, yani eğer bir community olduğunu düşünürsek film işinin, bilmiyorlar. Yani oradaki siyasi angajmanları bilmiyorlar. Oradaki bir şeyleri bilmiyorlar. Ben de orada şu hemen kafamda öyle bir lamba yandı. Bir üst bakışı olmak zorunda. Meteorlar niye bu kadar başarılı oldu? Bence orada bir Deus Machina mevzu vardı. Tanrı'nın eli. Türkiye'deki mevzuyu ya da o anlattığım konuyu bilmeyen insanlar oradan ilişki kurdular filmde. Ve ben buna özen gösteriyorum hep. Bir şeyin bağlamını anlatıyor olabilirsiniz. Bir hikaye anlatabiliyorsunuz. Çok lokal bir şey anlatabilirsiniz. Hatta folklorik bir şey bile anlatabilirsiniz. Ama onun insanların başka coğrafyalardan insanların da onunla ilişki kurmasına izin verin. Bu olsun diye buna oturup çok çalışmayın, hesap yapmayın. Ama o kapının olmasına izin verin. Böylece bir film mesela 90 dakika, işte ben Zeynep'e izletiyorum. Zeynep hakim konuya, burada yaşıyor çünkü. Ama X bir insan Meksiko City'den izlediğinde ya o da başka bir katmanıyla ilişki kuruyor filmi. Ben hep ona özen gösteriyorum. Aslında biçimle kurduğum ilişki benim orada.
O evrensel bir dil yaratmış oluyorsun aslında bir taraftan.
Evet, neden? Yani çünkü orada insanların yarattığın şeyle ilişki kurmasına izin veriyorsun. Biz Meteorlar'da hiç unutmuyoruz. Bu Locarno'da ilk gösterdiğimiz de böyle tepelerde yaşayan İtalyan köylü aileler vardı. Onlar aşağı inip film izliyorlardı. Bir aile vardı, böyle üç kez meteorlar izledi. Biz de böyle kenarımızda gülüyoruz. Yani üç kez bu yaz sıcağında diyoruz yani meteorlar. Yani diyorum ki izlediniz diyorum. İzlemiş. Niye geldiniz yine falan diyorum. Yani çok sevdiler. Sonra anladım ki aslında sonradan onlar o filmin hiç şeyle güncelliğiyle ilgili bir fikirleri olmayan insanlar. O hayvanları anlatma şeklimi, onları gösterme şeklimi. Bir de mesela orada bir ve hayvanlar ve doğa üzerinden benim kurmak istediğim bir şey vardı. Yani savaş denilen kelime. Yani savaş hiç doğada bitmez. Doğa savaştır, savaş doğadır mevzusunu çok iyi anladıklarını düşündüm ve bence orada ilişki kurdular.
Zaten ama filmin bir mottosu var. Zaten onu geçirdiğin noktada ben hep onu söylüyorum. Yani projeye hakim olmak dediğim bir kavram var.
O yüzden benim için bir belgesel yapmak çok yüksek bir kavram olarak ben hep görüyorum. Yani ben bunu kurmaca için de söylüyorum. Şimdi yeni bir ilk kurmacama filmimi bitiriyorum. Benim için aynı şey. Bir yüksek. O yüzden bir öğrenci protestosunu çekip belgesel olarak koymak, onu belgelemek ve saklamak açısından benim için önemlidir. Ama orada ben hep bir üst bakış arıyorum. Seyirci olarak bunu arıyorum zaten. Ben seyirci olarak bunu ararken filmmaker olarak da bu konuya çalışmam gerektiğini düşünüyorum. Bu sorduğun her şey yani eminim sende de öyledir. Buraya gelen başka sinemacılarda da öyle. Çok içgüdüsel gelişiyor.
Tabii.
O hesapsız bir şekilde yapıyoruz. Buna özen gösteriyoruz ama yani hani bunu böyle yapayım da böyle olsun gibi bir şey yok orada.
Aslında o içgüdünün gelişmesi de film izleyerek, yani okuyarak ve hakikaten kendi içine demlenerek gelişen bir süreç. Mesela ben sergilere gidip kavramsal sanatçıların yaptığı işleri de seyretmeyi seviyorum. Felsefe kitabı okumayı da çok seviyorum. Geçenlerde bir yazar keşfettim mesela. Şimdi bütün kitaplarını aldım okuyacağım. Çünkü dünyanın değişimi de bir taraftan var. Yani hiçbir şey aynı sinema gibi. Yani ben zaten sinemayı biraz ekonomik, politik vesaire okumak, tarihle eş zamanlı okumak gerektiğini düşünen birisiyim. Doğru. Dolayısıyla dünya da değişiyor ve içerikler de değişiyor. Tüketim hızı ne kadar artsa da işte o kalıcı, raf ömrü uzun şeyler yapmak için biraz zaman harcamak gerekiyor.
Bir şeyin, bir filmini yapacağınız bir mevzuyu bulmak aslında zor değil. Filmi yapacağınız mevzunun etrafındaki o kozayı örmek çok zor.
Esasen aynı.
Yani yine Werner Herzog'un o Minnesota deklarasyonu, o manifestosuna döneceğim değil mi? İnek süt mevzusunda konuşmuştuk. Orada çok güzel birinci madde var mesela. Always deliver. Ne yap et, o işi bitir ve teslim et.
Kesinlikle.
Yani bütün süreç bunu bitirememene yol açıyor olabilir. O olabilir, bu olabilir. Ama sen onu bitir, teslim et, kendine teslim et. İyi, kötü de olabilir, bir sonrakinde daha iyi yaparsın ama always deliver. Yani bu çok doğru aslında yine.
Kendine teslim et cümlesi çok önemli.
Çok önemli.
Çünkü önce onun için değil, ben önce kendimi ikna etmek zorundayım. Yani bu çok o kadar değerli bir şey söylüyorsun ki şu anda.
Evet, evet.
Peki sana şunu soracağım. Aslında senin filmlerinde olan bir şey var. Hafıza da biriktiriyorsun. Yani dönemsel, kendi hafızan, bu dünyaya getirdiğin şey. Bu noktada bunu biriktirmek için yapmıyorsun ama bu da senin gene dünyadan, işte politikadan, dünyanın halinin etkilendiği bir noktayı anlatıyor değil mi? Doğru
tabii.
Okumuş muyum bunu?
Tabii tabii.
Güzel.
Siyasi belgeseller de yaptım.
Biliyorum.
Şimdi bitirdiğim uzun metrajda olduğu gibi hiç direkt bir siyasi angajman olmayan tamamıyla insan zihnine dayalı şeyler de yaptım. Ya ben soruları mesela şeyden yapmıştım. Hiç unutmuyorum. Annem vefat etmişti. Çok üzülüyorduk. Kardeşlerimle kahrolmuştuk böyle. Ve ilk defa yetişkin olarak yani bir yakınlığını kaybetmenin insanda ne kadar bir yara ve ize yol açtığını o dönem hissetmiştim. Ve meteorların aslında neden yapmak biraz oradan çıktı. Dedim ki yani ben bir annemin vefatı beni bu kadar sallıyorsa, çünkü dedim ya orada yaşanan mevzu şu anda oradaki komüniteyi, orada bu insan kalıbını ne kadar sallıyordur. Aslında tamamen çok net, saf, ilkel, o primitif duygudan çıktı. Yani oturup da ben bir hesap yapayım, şu sorunlu coğrafyada şöyle bir mevzu var, onu yaparsam bu bana şöyle bir şey getirir gibi bir duygudan çıkmadı. Hep ben garip garip şeylere ilgim yöneliyor. Hayatım belli ana. Bir oraya, bir buraya. Hani hepimiz gibi öyleyiz.
Zaten
filmi çekeceğimiz konuları da ona göre seçiyorum.
Hepimiz için aynı şey geçerli. Burada söyleyeceğim bir şey var. Annenin ruhuna da buradan ışıklar yollayalım.
Evet.
Çünkü aslında sana aracı olmuş.
Oldu,
İlham
oldu.
Vermiş. Yani
oldu.
Öyle düşünelim.
Yani o kendi çok şahsi yaşadığınız bir şey, bir travma ya da üzücü bir dönem bambaşka bir dışa vurma expression'a dönebiliyor bir filme dönüştüğünde. Yola çıktığınız şeyle alakası olmayabiliyor.
İşte o ışık da annen de belki meteorların hayatını
evet,
arayı
evet.
Şey.
Yani çünkü oradaki temel olay şuydu. Birini kaybetmek, bir yakınını kaybetmek, birinin arkasından yas duymak. Şimdi baktığında mesela meteorların konusuyla alakalı ama böyle bir ağır yas duygusu hakim filme. Yani o böyle neden
yok,
böyle bir cenaze zaten.
Başlı.
Evet evet var. Galiba öyle yapıyoruz. Öyle yapıp onları sistemimiz atıyoruz galiba.
Ama çok cesaretlisin dediğim böyle kararlar da alıyorsun. Stratejik kararlar alıyorsun. Mesela Meteor'ları Türkiye'de göstermedin festivallerde.
Evet. O topa girmek istemedim.
Aha. Şimdi bu da aslında benim için çok önemli ve bu o zamandan beri önemli ve şimdi bu podcast'i yaptığım için de aslında bu riski aldın ama dünyanın her yerinden ödüller aldın, tanınan bir yönetmen haline geldin.
Tabii Mubi'de de ilk girdi, Türkiye hariç global olarak her yerde aynı anda girmişti.
Aynı anda, evet. Dolayısıyla o yani o topa girmemenin aşağı yukarı nedenlerini, düşüncelerini burada sana sormayacağım. Herkesin aslında bildiği şeyler ama buradan başka bir şeye geçeceğim. Senin başına itibaren, daha konuşmanın başına da söyledin işte kadın konusu, bu erilliğin çok hakim olması... sektörün sorunlarından bir tanesi. Ve tabii mesela bir queer film yapmak mümkün değil. Bugün çok zor. Artık çok kolay değil. Yapmaya çalışanlar yapmak.
Yani ancak bugün konuştuğumuz şekilde yapılabilir.
Evet aynen
belki.
Öyle.
Gibi geliyor bana.
Gibi. Şimdi burada hayatın böyle her yerine yayılmış bir... hele benim yani neredeyse işte diyeyim 37-38 sene önce yayılmış bir... erillik, işte senaryolar, senaryo işte biraz çalışarak 10-12 yıldır senaryolarda biraz bunlara bakılıyor, testler falan.
Doğru.
Ama genel olarak durumu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu kadar, şimdi tabii ki çok farklı şeyler yapılıyor. Mesela ben son Avrupa Film Akademisi'nin ödül törenine gittim. Son derece önyargılardan uzak. Aslında burada sormak istediğim, klişeler dediğimiz aslında önyargılardan oluşan şeyler.
Doğru.
O önyargıların durumunu şu an nasıl görüyorsun? Sinemada, hem dünya sinemasında hem Türkiye'de.
Ya bu şeyle başlayayım. Hemen orası eksik kalmasın. Aslında ben bir filmcinin yapması gerekeni yaptım. Filmi oturdum bir avukatla izledik. Avukat bana bazı feedbackler verdi. Film yurt dışında zaten kendi konseptinde gayet başarılıydı. Burada gösterip bir sansürle ilgili bir sıkıntı... Ya dahası şöyle, o kadar duygusal olarak yorulmuştum ki film bittikten sonra. Bu tarafa şey yapmak istemedim. Bir de dedim ki, ya zaten sen belli bir başa... Yani bir dağıtım şirketin var Heretik gibi. Hı. İstediğin bütün festivallerde gösterebildin bu filmi. Orada bir mağduriyet yok. Buraya gelip bu mağduriyeti kendine yaratma ve bundan da... faydalanma dedim. Ama bunu başkaları yapıyor diye de demiyorum. Altını
kesinlikle
çiziyorum. Ben kendim bu topa girmek istemedim.
Evet.
Tabii ki çok eleştirildi. Niye bunu yapmak istemedim? Açıkçası şimdi sinemacılık olarak biz bir sürü şeyi dürüst olmak zorunda. Bir, korktum. Kendim için değil, ekibim için korktum.
Doğru.
İki, bütün paramı meteorlara harcamıştım. Cebimde bir avukat tutacak, yani anladın mı?
Uğraşacak gücün kaldı.
Uğraşacak gücüm yoktu. Arkamda güçlü bir producer ya da böyle bir yapım şirketi yoktu. Biraz ondan kaçtım. Ön yargılara gelince, filmi burada göstermeyerek aslında dev ön yargılara maruz kaldım. Yani otosansür dediler. Hayır ben otosansürle alakası yok. Ben legal olarak bir legal danışmanlık aldım. Ve bunun karşısında filmi kesmek yerine her şey de bana çok güzel geliyor. Yani eskiden hani TRT Ömer Kavur'u çağırmış dermiş ki gel Anayurtsuz Oteli'ni sen kendin kes. Biz kesmeyelim. Şey kuş gibi olmaz. Gidermiş Ömer Bey kendisi kesermiş falan. Ben bunu da çok değerli buluyorum. Ben kendimi sansürlemek istemedim. Bunun yerine hiç göstermedim. Ha meslek bileşenleriyle, sektör bileşenleriyle filmi paylaştım. Siyah'da da linkimi yolladım. Hani ondan geri kalmadım.
Oradan da ödül aldın Siyah'tan.
Bir
aynı
de şunu
geçirdim.
İstedim. Bu da burada ilk defa söyleyeyim. Bu duyulsun ve bilinsin. Film zaten çok ödül almıştı. Başka filmcilerin ortaya çıkmasını istedim. Öne çıkmasını istedim. Kalkıp o yarışmalara girip oradan da şey yapmak, ben almak istemedim. Çünkü ben hani istedim ki o dönemde 3-5 film vardı böyle belgesel. Evet. Onlar öne çıksın istedim. O yüzden de göstermedim.
Ama hatırladığım kadarıyla Siyah ödülünü aldın. Çünkü
aldım,
o gece
aldım.
Biz de beraberdik. Evet, evet.
Siz peki, de almıştınız.
Evet, şunu söyleyeceğim. Tabii ki bu ön yargıya maruz kalma durumu... Başarı kazandıysan derhal bir düşman kazanmış durumdasın. Sanıyorum tam cümle böyle olmasa da Oscar Wilde söylemiş bunu.
Doğru.
Tabii sen de o başarılarla birlikte sektörün içinde bir yalnızlaşmaya gittin mi?
Full.
Onu sormak istiyorum.
Yani şeyi anlayamadım. Yani böyle hep dönüp şey diyordum. Mesela Ayvalık Festivali'nde hiç unutamadım. Dedim ki yani sizi niye ilgilendiriyor ki bu konu? Benim bu filmi göstermeme kararım. Demin açıkladım neden olduğunu. İkincisi de ya çok da umurumda değildi böyle. O yasaklanmış.
Ya zaten,
gösterilmiş. Ben derdimi anlattım.
Burada başka bir konu daha var.
Orada da şey işte otosansürle suçlanıyorsun.
Evet. Ama şöyle bir şey de var. Ama o zaman şunu da istemeyebilirsin. Hani bu da bir tartışma konusu. Diyelim ki burada olmayan bir şey üstüne konuşuyoruz. Filminin başına bir sıkıntı gelmişti. Bu sefer o sıkıntıyla anılacaktı. Filmin kendisi ikinci plana gidecekti. Bir de bu da
direkt
bir sorun.
Olarak bu. O sıkıntıyı Allah anılmak istemedim. Üstelik bunu atıyorum aynı anda New York'ta, Güney Amerika'da, Paris'te orada burada gösterirken bana çok dev bir şımarıklık gibi geldi. Yani eğer şu olmasa olsaydı ama... Gelir hep yine sizlerin fikrini alır bir sorardım yüksek ihtimal. Yani baktım hiçbir yer almadı. Sen bu film olmadı. Açardım internetten. Untitled, unknown, anonim evet, olarak. Evet. Filmi oraya jeneriksiz koyardım. Çünkü benim için önemli olan zaten onu paylaşmaktı.
Tabii.
Şimdi de mesela Türkiye bazen insanlar soruyor. Ben diyorum ki ya girin diyorum VPN'le. İşte sen. Amerika'da mesela şimdi Amazon'da film. Hı. Diyorum ki girin Amazon'unuz varsa VPN'le girin diyorum. Amerika Amazon Prime'da var ben diyorum. Yani oradan izleyin. Tabii ki sansür hepimizin önünde böyle kafamızın üstünde bir şey. Tabii. Otosansür de öyle bu arada. Ay, tabii diğer tarafta kendimizin etmeden. Kendimize yaptık.
Kesinlikle çok
ama
yapıyoruz.
Ama
evet.
Sansürün kendisi filmlerin çok filmlerden daha fazla konuşulmaya başlayınca ben tabii. Orada böyle bir community guideline hissediyorum. Tabii. Yani orada bir yanlışlık hissediyorum. Tabii.
Peki sana şeyi soracağım. Yani bunun aslında konuşmanın içinde birçok yerde cevabını verdin ama hani neden filmi çekemiyorum diye düşünen insanlara, yeni kuşak insanlara ve ben aslında yeni kuşak derken buradan da söylemiş olayım. Burada asla yaşı kastetmiyorum. İnsan istediği yaşta film çekmeye başlayabilir. Ben böyle düşünüyorum.
Doğru.
Ne yapmasını önerirsin?
Bir kere neden film çekemiyorum diye hayıflanmayı bırakmaları gerekiyor. Bizim o eski dönemleri hatırlarsın. Eskiden böyle şeyler demek biraz ayıptı.
Tabii.
Yani film çekmek istiyorum ama çekemiyorum değil. Yani onu bir söylememen gerekiyordu. Mızmızlanıyormuş gibi şey oluyordu. Şimdi bunu ifade ediyor insanlar ama gerçekten de yalnız başına ya da birkaç kankanla o tam o sinema kalem esprisi gibi film yapılabilir. Yani şunu tavsiye ediyorum. Abilerinin, ablalarının çok gittiği yolları denemesinler. Ama o abilerinin, ablalarının sinemanın ekonomi politiğiyle olan bilgileri ve deneyimlerinden her zaman faydalansınlar. Yani mesela nasıl biz film bitirdiğimizde bizden önceki kuşaktaki yönetmenlere filmlerimizi izletip ya bu oluyor mu bir geçiyor mu diye böyle arada fikir soruyoruz yurt dışından ya da buradan. Özellikle yapımcılar için söylüyorum. Hem o işin klasik ekonomi politiğini öğrensinler ama bir yandan da şu duygudan uzaklaşmasınlar. Yani film yapmak tamamıyla şahsi bir eylem. Ve bizim dönemimizde yani film formatını düşünürken o hantal malzemeleri her şeyi düşünüyorum. Gerçekten şu anda daha demokratik her şey. Kimsenin söylediğini çok iplemesinler. Yani sen bunu yapamazsın. Sen benim, iyi yetenekli evet, değilsin.
Benim baş mottom başkasının olumsuz deneyimi sana bilgi olmasın. Sen kendin yaşa o deneyimi diyorum.
Evet. Ya bazen mesela jüriyken de bir festivalde en son Porto'da çok sevdiğim bir belgesel festivalinde jüriydim. Bir şey seyrettim ve yani gerçekten hiç benlik değildi. Fakat o yönetmenin çıkıp onu yapabilitesi bu kadar ileriye gitmesi. Rotterdam'da açılmış bir filmdi hiç unutmuyorum. Jüri ikiye bölünmüştü böyle. Fakat yani onu o fikri yapma konusundaki tutkusu, enerjisi ve onu yapma şekli bizi gerçekten ağzımızı beş kaş açık bıraktı. Neden? O inat. Yani tahmin o inat. Çünkü film hep şöyle oluyor. Bütün dünya bazen sana karşı oluyor. Herkes diyor ki ya senden bir cacık olmaz. Bu filmde film mi? İşte biz bundan sıkıldık. Cart curt neyse ne. Dedim ya Doc Lab'de insanlar kaçıyordu benden. Bir böyle film olmaz falan diye. Sonra biz o senenin en başarılı Türkiye için, dünya için en başarılı dokümenter filmi oldu. Yani o yüzden de gerçekten orada bir kere de anlaşılıyor ki belki onlar da haklı çıkabilirdi bu arada. Ona da bir şey demiyorum. Yani o öngörüye
tabii
de bir şey demiyorum.
Bilemezsin.
Ama sadece insanlara şunu söylüyorum. Bu bir inat meselesi sinema. Hep bir inat ve o inadın da bir formülü yok. Mesela biz seninle bir böyle gözlerimizi kaldırırız bir konuda mesela bir fikir konusunda. O film 3 sene sonra en parlak fikir olabilirsin.
Tabii.
Yani, tamamen aslında bir şey sunmakla önemli konu.
Nasıl, evet, nasıl paketlediğin. Evet, aynen,
mesela
aynen.
Meteorlar low resolution bir filmdir biliyor musun?
Biliyorum.
Sadece grenleri, sen iyi biliyorsun. Sadece grenleri 4K'dir. Ve mesela bunu ben X bir sales agent'a götürsem daha o festivalde açmadan. Ki ben önce festivalde açıp sonra sales agent olmuş bir yönetmenim. Hı. Derler ki Gürcan bu görüntü kalitesiyle biz bunu
olmaz
nereye satacağız? Hayır yo biz işte Amazon'dayız. Bütün o 4K'lerin arasında bir ya, tane karakoyun gibi duruyor orada.
Ben onu hep söylüyorum. O Sabancı Vakfı'nda sen de ikinci yarışmada jürilik yapmıştın. çalıştın.
Ben jüri değildim, evet.
Orada mesela hep bana gelen, bize gelen sorulardan bir tanesidir. Teknik sorunlar. Ben diyorum ki ben tekniğe hiç bakmayacağım. Ben tekniğe bakmıyorum. Ben o fikri hayata geçiriş biçimi, ki bugün artık teknik sorun diye bir şey yok. Telefonlarla bile neler yapılabiliyor.
Ya dua etsinler aslında, bunu genç kuşak için söylüyorum, gelip de ya biz neden film çekemiyoruz Zeynep Hanım diyebilecek birileri var. Bizim zamanımızda onlar da yoktu.
Doğru.
Yani
doğru.
Birine yanaşmak, şey yapmak. Ya ben hiç unutmuyorum, Yeşim Ustaoğlu'yla tanıştığımda diyordum ki ya Yeşim, yani ben diyorum hani sektörde şey yapıyorum ama yanında sinema yapan birinin yanında onun sinema yaptığını gözlemlemek istiyorum. Ve yani bu eksikliğim var. Belki sektörün, dünyanın en iyi araba filmi çeken adamın yanında asistanlık yapıyorum ama sinema, bir şey daha söyleyeceğim aklıma gelmişken, birinin yanında bir şey öğrenmenin değerini lütfen azımsamasınlar.
Evet.
Hani özgüven ve teknolojik aygıtların demokratikleşmesi, bu bir cepte. Ama gidip de birinin senden daha uzun deneyimler yaşamış birinin yanında benzer deneyimlerden geçmek, o deneyimlerden farklı bir şey öğrenmek ve kendi yapacağın şeyi ona yansıtmak çok değerli.
Çok.
Ben o yüzden 2024-25 yılında hala bir kadının ya da bir adamın, yapımcı olsun yönetmen olsun hep fark etmez, ya da bir departmanda gidip o işin nasıl yapıldığını öğrenmeyi çok değerli buluyorum.
Kesinlikle. Evet, şimdi ilk kurmacanı yaptın. Bayağı da uğraştın 3 senedir. Adı Yeni Şafak Solarken.
Evet.
Başladığı isimle devam
başladığı
eden
isimle
film.
Devam ediyor.
Evet. Evet, bazen filmlere isim bulmak da zordur. Şimdi tabii bu bambaşka bir deneyim oldu. Ben şuradan tabii ki biliyorum. Bugüne kadar burada da konuştuğumuz her şeyin içinde kendin onu yaratırken, yaparken bu kez bir yapımcıyla çalıştın.
Doğru. Ortak yapım yaptın.
Uluslararası, hatta şimdi burada şey olmasın, bana yurt dışından telefonlar geldi. Ya işte Gürcan Keltek diye birinin projesi geldi, çok beğendik vesaire diye. Evet.
Ya orada şey oldu aslında, tam da senin konun aslında. Seni de çok buradan sana resmi olarak teşekkür edeyim. Bu sürecin bütün aşamalarında ya elimden biz saçmalıyor muyuz? Buraya böyle mi yapalım? Şuraya ne yazalım diye hep seni aradık ve böyle bir senin bir bize resmen hep böyle bir ablalık yaptın.
Ne demek?
Ya o konuda çok önemli. Ya ben şeyi öğrenmek istedim Zeynep. Yani ortak yapım nasıl yapılır? Hani kendi i̇şte ülkenin güzel, bakanlığından para almadan nasıl olur bu iş? Gerçekten öğrenmek istedim. Biz şeye başvurduk. O zamanla şimdi Cannes onu kaldırdı, Cannes Film Festivali. Sinema Fondasyonu'na başvurduk, atölyeye.
Hatırlıyorum.
Ve çok yorucuydu. Gerçekten giden yönetmen arkadaşlar biliyordur. Ve sabahın 8'inde oturuyorsun masaya, yapımcılara anlatıyorsun. Aa, bitmiyor böyle. Öğlen 3'e artık çenem ağrıyordu benim. Fakat orada birkaç şey öğrendim. Bir, insanları filmi anlata filmin fikrini aslında resmen geliştiriyorsun kafanda. Aynı zamanda da kimlerle akıp kimlerle akamayacağını da, insanların eğilimlerini de anlamış oluyorsun. Benim tabii şöyle, meteorlar çok dolaştığı için o rüzgarı bir arkama almak istedim. Dedim hani yeni bir filme para arayacaksan.
Çok da niş bir işle giriyorsun zaten. Meteorlar öyle bir iş olduğu için.
Ama şu da oldu, olmadı değil. Almanya Medium Board'da da böyle oldu. Sorfond'da da direkt böyle oldu. Ben Güney İtalya'da da böyle olduğunu düşünüyorum. Orada herkes şey dedi, yani bu dedi yapım şekli olarak radikal duruyor kağıt üzerinde. Hadi bakalım yaptılar. Yani o anlamda şans verilmiş bir yönetmen olduğunu düşünüyorum.
Aslında şans verilmiş diyorsun, çok mütevazısın. Bence şansını yaratmış bir yönetmensin. Şunun için ben her zaman şunu söylerim, yani öğrencilere de. Senaryon istediği kadar iyi olsun. İstediğin kadar iyi dosya hazırla.
Tabii.
Eğer yönetmen faktörü çalışmıyorsa bunların hepsi çalışmaz. Yapımcı ve yönetmenin tabii faktörünün olmadığı, şimdi hem kendi şansını yaratmıştın hem de yeni kuşakta değerli bir yapımcıyla yola çıktın.
Tabii.
O da bence önemli bir şey. Çünkü hani kendi filmini yapan yönetmen durumunda bir takım fonlar tabii ki yapımcılarla çalışıyorlar ve o da çok büyük bir şey yaratıyor.
Tabii. Yani yine şeye dikkat ettim. Yani Arda'da da aynı şey oldu, Manuela'da da. Ya arkadaşım olamaz ve zaten birlikte aktığım ya da hı-hı, normalde oturup böyle bir film hakkında konuşup kakarikiri yaptığım insanlarla akmayı yine
zaten o,
tercih
evet
ettim. Mesela Arda'yla şey oldu, o yolda bir biz kendimiz de bir sürü şey öğrendik. Hani böyle tabii, kendi duvarlara çarpa çarpa tabii, öğrendik tabii. Ama mesela şimdi bakınca bazı hatalar yaptığımı da görüyorum. Mesela kana senaryosuz gittim. Ta medium board'a kadar, Alman şeyine kadar senaryosuz gittim. Sonra en sonunda bir tane hiç unutmuyorum, bir senarist adam bana dedi ki ya Gürcan'cığım şu senaryoyu lütfen yaz. Bırak insanlar bir şey okuyup ona göre karar versinler. Sen sonra yine onu çöpe at. Sonra dedim ki Gürcan'cığım bu kadar artistlik yeter. Oturdum Berlin'de senaryoyu yazdım. Ve insanlara bir şey prezente edecek hale getirdim artık son aşama.
Aslında otör sinemacıların genel böyle bir şeyi oluyor. Hani anlatıyorsun. Bir taraftan kafanda bütün film var. Ben şimdi biliyorum, bana anlatıyorlar. Ben de mesela diyorum ki bir yazılı görmem lazım. Doğru. Bunu anlamam. Ha,
bunun önemini kabul etmek.
Satabilmem için, etrafa gösterebilmem için. Ama hata diye bir şey yok. Onların hepsi deneyim ve sana çok deneyim, daha güzel şeylerle dönüyor.
Ha şu ne oldu orada? Ben senaryosuz akıda, çünkü belgeselden geldiğim için aslında senaryo takmak istiyorum. Ben artistik olsun diye yapmıyorum onu. Filmi de hakikaten öyle çektim. Uzun improvizasyonlardan oluşan bir film aslında. Yani baktığında editlenmiş bir film. Fakat sonra şeyin önemini anladım. Evet, bunu prezent etmenin bir yolu var. Ve bu yol insanların bunu böyle okumayı isteğine saygı duyman gerekiyor.
Aynen.
Ha ama şeye de yol açtı. Fazladan çok konuştum. O çok konuşmak çok filmi kafamda netleştirdi.
Muhteşem.
Konuş Allah konuş. 15 gün boyunca git Sorfond'a konuş. Aslında. Git Cannes'da konuş. Git Almanya'da Medium Board'da birebir insanlara.
Burada aslında çok net bir şey var. Yani eğer onu çıkarmazsan o kafanda büyüyor ve geliştiremiyorsun. Yani çıkarıyor olman zaten ortak yapım marketlerinin en önemli etkisi. Projeni artık çıkarıp üçüncü insanlarla konuşabiliyor olman gerekiyor. Bu çok önemli bir şey.
Tabii ve sen yokken de onun konuşulmaya devam etmesi için, insanlar şey yapması için. O yüzden biz de konvansiyonel olmayan yollarla başladık. Sonra konvansiyonel bir yere kaydık. Sonra filmin kendisini yaparken o konvansiyonelliklerin birçoğunu yine çöpe attık. Ve kazalara mesela kendimizi açtık. Mesela Peter Zeitlinger'le çektim ben. Çok sevdiğim bir görüntü yönetmeni. O bunu yapmaya benim gibi çok eğilimli bir görüntü yönetmeni. Ve birbirimizi çok iyi anladık onda. Ve şimdi filme baktığımda ben, yani o ana konu ya da bütün o senaryosunu yazdığım şey dışında filmin içinde çok güzel kazalar var ve en güzel yerler o kazalardan geldi.
Ama o zaten işin o tiyatro gibi biliyor musun? Sahnede o gece evet, olaya sen
yine şahitsin. Aslında başladığımız yere dönüyor. Yine formül yok işte.
Yok işte.
Sen ne kadar o konuda atıp tutarsan tut yine onu yok, sinema yapan şey o yok, kazaların ama kendisi oluyor.
Hepsini başlatacak iyi çekirdek bir fikir, gelişecek bir fikir ve şunun gibi bir film, bunun gibi bir film olacak dememek. Çünkü sen kendin asla, gibi bir şey yaratırsan asla, bu iş oluyor diye düşünüyorum.
Hatta sana sorsalar da söylememek.
Evet, söylemem.
Neden? Çünkü yani bu mesela bu podcast'in ana konusu aynı zamanda işte dinleyenler için yine tekrar edelim. Film yapmanın birinci koşulu evet Ayşe'den, Fahma'dan, Ahmet'ten, Mehmet'ten etkilenmek ama kendi sesinle film yapmak.
Aynen. Aynen ve dolayısıyla kendi sesini duymak, kendi istediğin, isterse hiç kimse onun arkasında durduğunda mutlaka görecek birileri çıkıyor. Ben ona inanıyorum çünkü özgünlük konusunda etkilenmeyle özgünlüğü kaybeder bir hale geldik. Bu kadar hız dünyasında farkında olmadan.
Bir şeyi çok severken o konuda çok temkinli olmak gerekiyor.
Aynen, ben hep şey diyorum, projelerinizle aranıza mesafe koyun.
Evet.
Duygusal mesafe koyun.
Etkisinde olduğunuz sanat akımı olur, yönetmen olur, yazar olur. Hiç kimse bir şeyin gibisini sevmez. Hı-hı. Yani biz de dahiliz buna.
Evet.
Yani ben her zaman bazen bir şey oluyor böyle. Bir şey seyrediyorum, bir yerde jüri oluyorum. Ya da bir tanımadığım biri bir link atıyor, filmini izliyoruz, ediyoruz. Bazen çok uçmuyorum. Olu insan ya da psikolojim olduğu gün psikolojim onu anlamıyor. Sonradan jeton düşüyor bir şey. Hepimiz yani işte o sinemanın şeyleri. Ama hep şunun hakkını veriyorum. Diyorum ki ya ben çok kopmadım buna. Fakat çok şahsına münasır bir şey yapmış.
Evet.
Bunun önemi ve değeri o kadar önemli ki.
Ya sevmek zorunda değilsin ama iyi film, yani senin sevdiğin film iyi filmdir değil.
Değil.
Kötü bir filmi de sevebilirsin.
Değil.
Ama sevmediğim bir film olabilir ama çok iyi bir filmdir.
Ben yapımcılar için de geçerli olduğunu tabii düşünüyorum bunun. Sadece o otör dediğimiz departman için değil. Yapımcıların da mesela filmografine bakarak eğilimlerini görebilirsin.
Tabii canım.
Ya da ne yapmaya çalıştığını görebilirsin. O yüzden aslında film bizi dinleyen yönetmenler kadar yapımcılar da yani
evet,
aynı şey onlar için aynen de geçerli. Ya, onların da seçtiği projeler, ya ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, arkasından da şunu yapmak istiyorum inşallah demek.
O kadar
bir beğeni meselesi, bir dil meselesi.
O kadar güzel bir şey söyledin ki benim de şöyle bir şeyim var. Bazen öğrencilere söylüyorum. Ben bir filme bakarak yönetmenin karakterini sana söyleyebilirim bir yapımcı olarak. Dolayısıyla tabii. Bugün çalışırken de aslında senin filmlere bir tekrar baktım. Geldim. Şimdi sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü bugün biz bu podcast'i 27 Haziran 2024 bu ne zaman birkaç ay içinde yayınlanmış olacak. Yani. Evet. Ve sen aslında Yeni Şafak Solarken'in post prodüksiyon çalışmasından ara verip gelip burada bana konuk
evet,
oldun.
Evet. Sen çağırınca hemen geldin. Sen bizim için değerli bir insansın.
Dolayısıyla çok
yani arkadaşım olman
sen
dışında. Yani o deneyimlerini paylaşman. Ben mesela bu konularda tembel bir adamım. Ya beni çağır böyle senin kadar sabırla. Yani böyle metanetle zaman... bunları anlatmak, kuşaklara aktarmak yani çok önemli. Çünkü demin en başta onu konuştuk ya. Birilerinin yanına çalışmak ya da onlarla konuşmak bile eskiden bir işti.
Tabii. Ben o erişilebilirlik durumunu açtım. Yani mesela Türkiye'de hani oraya da onu da söyleyeyim. Türkiye'de herkeste benim cep telefonum var. Yani tabii ki böyle acayip bir saatte aramak diye vesaire. Ama bana arayan WhatsApp'tan mesaj atan herkese dönüyorum.
Evet.
Bu beni çok zorlamıyor. Yani belki 15 yıldır falan arada telefon bağlanan biri yok. Herkes beni arayabiliyor. Bunu herkes arayabiliyor. Yani üst düzey bürokrat da arıyor. Bir holdingin CEO'su da arıyor. Uluslararası önemli festival direktörü de arıyor. Ama kısa filmci ya da bir öğrenci de arayabiliyor. Dolayısıyla burada erişilebilirlik meselesini attım. Önemli olan o saygı sınırı olduğunda hepsi kolay ve de bu böyle abartılacak bir şey değil. Bu da eski dünyaya dair bir söylem.
Tabii. Aslında... Yani bir deneyimini, bir birikimini aktarmak, ona bir şey söylemek.
Aynen.
Ya o kadar önemli ki bu işlerin özellikle başlarda. Uzun bir serüven çünkü.
Evet, aynen.
O yüzden de birinden bir şey duymak. Ya işte ben konuştum, açtı telefonu, işte bana öyle söyledi. O bilgiyi zihnin kenarında tutmak. Ya bunlar çok değerli, önemli. Değerli oluyor. Yani ben... Mesela Yeşim Ustaoğlu'nun yanında asistanlık yapıyordum uzun metrajlarda. Özcan Alper'le birlikte hı hı. asistanıydı. Ben çok değerli muhabbetler yaptım hatırlıyorum ondan. Tabii. Çok şey öğrendim.
Tabii.
Ve bununda hiçbir sıkıntı yok. Yani tabii. O bize aktarıyordu sabırla. Bir şey soruyoruz salak saçma böyle teknik bir şey soruyoruz. İzah ediyordu kadın bize. Biz de öğreniyorduk.
Bu çok çok önemli. Dolayısıyla Yeni Şafak Solarken tamamlanıyor ve çok yakında umuyorum çok güzel festivallerde göreceğiz.
Evet, şu an konuşamıyoruz. Evet, podcast yayına girdiğinde gösterilmiş olacak.
Gösterilmiş, büyük ihtimalle gösterilmiş olacak. ama olsun, bu da onun sürprizi olur. Ona göre, hatta keşke denk getirebilsek de o günlere gelse.
Belki gösterimin arkasına gelirse podcast'in girişi, evet. O zaman belki künyeye münyeye yazarız.
Koyarız bir şey. Öyle yok, yaparız. Öyle tatlı güzel şeylerimiz olacak inşallah.
Evet, şu anda öyle bir heyecan içindeyiz.
Evet, çok biliyorum ki çok güzel bir kariyer ve şunu her zaman biliyorsun ki benim film yapma konusundaki motivasyonumu en iyi tanıyanlardan birisin. Her zaman senin projelerine her zaman bak burada açık kayıttan da söyleyeyim açık olduğumu.
Evet geleceğiz.
Öyle ya da öyle.
Geleceğim biliyorsun zaten geleceğimi evet. Sana da. Hakikaten bunu samimi söylüyorum senin karşında değil. Ya ben diyorum ki ya çocuklar ben bir dahaki filme benden daha çok şey bilen bir yapımcıyla gitmek yani hani çok... birlikte öğrenelim tamam akalım edelim de. Hayır bu giremediğim kapıların içinden girmek değil burada söylediğim bir şey. Bu reklamda da böyleydi mesela. Çok deneyimli bir yapımcının yanında reklam yaptığında böyle bir kendini daha başka bir güvende hissediyordun.
Evet.
Daha böyle şey bir otomatik otopilotta oluyorsun o
aslında
zaman.
Aslında güzel bir şey söyledin. Mesele o kapıdan girmek değil. Herkes girer. Mesele o kapıdan girdikten sonra yönetmek. Galiba insan yaş aldıkça, bu meslekte yaş aldıkça en iyi dönemlerini de bu gene bu yaşta. Çünkü artık biliyorsun dibe vuracağın kadar vurmuşsun, çıkacağın kadar çıkmışsın, yaşadığın, çözmediğin kriz kalmamış. Bütün bunların deneyimi kıymetli yoksa kapıdan tabii herkes ki. Girebilir ve yapabilir. Zaten benim için de sınırlı kontenjanım içindeki her zaman en güzel yerlerde duran insan.
Bakalım duruyor insanı getireceğim bakalım bir projeyi hadi okuyup bakalım, ne
düşünecek.
Beğenmezsen reddedebilirsin. Biz yine dostluğumuz bakiz seninle
evet,
her
kesinlikle.
Zaman.
Kesinlikle çok
her
teşekkür
zaman.
Ediyorum Gürcan.
Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdın. Harika. Ne güzel oldu. Seni de görmüş oldum.
Ben de seni. Hadi bay bay.
Canım benim. Görüşürüz. Bay bay.